Evvelden bahsettiklerimi sonraya bırakayım da başka
Tamam.
bazı not aldığım örnekler vardı. Bu programda örnek verilse iyi olur diye. Mesela bir Kur'an ayeti diyor ki gökyüzünü korumuş bir tavan kıldık. Enbiya suresi 32. ayet. Gökyüzüne baktığımızda binlerce kilometre şeffaf bir alan var. Aslında o şeffaf alan bize sürekli zararlı ışınları süzüyor güneşten gelen. Ve biz oradaki o koruyucu tabaka sayesinde dünyada yaşıyoruz.
Tabii.
Ve sadece atmosfer de değil. Dünyamızın merkezinde olan metaller yüzünden dünyamızın etrafında Van Allen kuşakları var. Van Allen kuşakları da uzaydan gelen zararlı ışınları diğerlerini süzüp dünyamızı yaşanır kılıyor. Biz şu anda bu sohbeti sizinle bu koruyucu kuşak sayesinde yapıyoruz. Ve Kur'an dikkat edin buna gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık diyerek işaret ediyor. Ve dikkat edin Kur'an'daki ayetlerin hiçbirinde bak sana bir mucize, ah sadece mucize olsun diye mucize. Kur'an'da mucize vardı hiçbiri çıkmıyor.
Evet.
Bunlar tamam olağanüstü bir mucizelik var ama o mucize üzerine biz düşündüğümüzde hem Allah'ın sanatını hem bize nimetlerini de daha iyi anlıyoruz. Yani Kur'an'da şöyle bir mucize bir ifade yok. İleride Obama diye biri gelecek de devlet başkanı olacak. Bak söyledik çıktı tarzı bir şey değil. Kur'an o dönemde bilinmeyen de bir şey gökyüzü nasıl korumuş tavan kıldı onu söylüyor. Bunu söyleyerek bir mucize gerçekleştiriyor. Fakat biz bu mucize üzerine düşündüğümüzde aynı zamanda Allah'ın sanatını anlıyoruz. Şu anda biz sizle bu şekilde konuşurken Allah'a bunun için şükretmemiz gerektiğini anlıyoruz. Bir elhamdülillah dememiz için, işte Allah'a şükretmemiz için bir sebebi anlıyoruz. Sübhanallah dememiz için, ki Sübhanallah Allah'ı eksikliklerden yüceltmek demek. Bunun nedenini anlıyoruz. Allahu Ekber demenin, Allah en büyüktür demenin bir temel sebebini anlıyoruz. Maşallah demenin, maşallah da Allah sayesinde olmuştur demek, maşallah demenin bir sebebini anlıyoruz. Yani Kur'an'ın ayetlerini sap böyle bir mucize bulmak için değil, bu mucizeleri keşfederken Allah'ın sanatıyla ilgili neler söylendiğini de anlamak gözüyle de bakmamız lazım. Başka da örnekler vereyim ki bunlara da hep böyle işte maşallah, sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber nasıl bize dedirttirecek diyerek bakalım. Mesela o geri çeviren gök diye mesela Tarık suresinde geçiyor. İşte gökyüzü gerçekten zararlı ışınları geri çevirirken dünyadan da mesela suyu özellikle troposfer geriye çeviriyor, dünyamıza çeviriyor. Aslında atmosferde böyle bir yapı olmasa dünyamızdaki su kaçıp dünya yine yaşanmaz bir yer olabilirdi. Kur'an bu göğün geri çevirici yapısına dikkat çekmesi ayrıca enteresan bir şey. Mesela Nâziyât suresi 30. ayette yeryüzünü de yayıp yuvarlattık diye geçiyor. Burada daf kelimesi geçiyor. Daf kelimesi Arapça sözlüklere bakarlarsa hep yuvarlaklık ifade eder. Mesela deve kuşu yumurtası için de bu ifade kullanılır. Ve deve kuşu yumurtası için kullanılan bu ifadenin dünya için kullanılmasının başka bir enteresan yönü de var. Deve kuşu yumurtası da dünyamız gibi elipsoittir. Yani böyle tam düzgün bir küre değildir. Kutuplardan basıktır dünyamız gibi. Mesela burada özellikle daf kelimesinin kullanılması, yeryüzünü yayıp yuvarlattı ifadesinin geçmesi olağanüstü bir ifade. Çünkü o dönemdeki insan daha evvelden de dünyanın yuvarlak olduğu söylenmiş o dönemden ama düz olduğunu da zannedenler var. Yani insanın ortak bir böyle bir görüşü yok. Mesela Nur suresi 40. ayette başka bir yerde geçiyor. Bir karanlık tarif ediliyor. Böyle uçsuz bucaksız bir karanlık diyor ki dikkat edin. İki tane çok enteresan şey var ayette. Bir diyor ki veya derin bir denizdeki karanlıklara benzer. Onu dalga üstünde dalga kaplıyor. Üstünde de bulut. Bir üstüne karanlıklar. Elini çıkarsa neredeyse onu bile göremeyecek. Birçok zaman ayeti böyle okuyoruz hızlı geçiyoruz. O bilimsel bazı bilgilerin farkında değilsek. Böyle Allah bir karanlığı tarif ediyor. Allah Allah çok enteresan diyor. Fakat ona dikkat edin. Bir dalga üstüne dalga ifadesi var. Bu mecazen söylenmiş gibi geliyor bize başta. Fakat mesela denizlerle ilgili bilimleri incelersek denizlerde dip dalgaları da var. Gerçekten dalga üstünde dalga var denizlerde. Bu şimdi denizlerin altındaki bir karanlıktan bahsedince o karanlıkların üstünde dalga üstünde dalga var. Ve şimdi dikkat edin biz size, sizi birisi karanlık için bir benzetme yap dese. Ben de siz de büyük ihtimal denizin altını örnek vermek aklımıza gelmez. Niye? Çünkü bizim yüzdüğümüz denizlerde denizin altı güneş varken görürüz ışık var.
Evet.
Işık var zannederiz. Oysa dünyanın en büyük karanlık alanları denizin altıdır. Niye? Çünkü güneşin ışığı kırıla kırıla belli bir metreden sonra aşağı hiç ışık geçmez ve kapkaranlıktır, zifiri karanlıktır denizlerin altı. Fakat bizim dalabildiğimiz seviyede biz onu algılamayız. Bu açıdan da enteresan. Yani Kur'an'ın karanlık için denizin altını örnek verse öyle bir karanlıktır ki diyor elini çıkarsa bile onu göremeyecek denizin altında. Oysa biz denizin altında hiç böyle bir karanlık bilmeyiz. Ancak günümüzdeki aletlerle denizin altına dalınca biz denizlerin altının bu kadar karanlık olduğunu ve nedenini de tabii anladık. Mesela burada da çok müthiş bir incelik var. Bazı ayetlerde böyle çok direkt bir mucizevi ifade var. Bazı ayetlerdeki ifade eden biz onun daki inceliği biraz daha dolaylı yorumla anlıyoruz. Mesela başka bir ayette, Tarık suresi 12. ayette çatlaklarla dolu yer de işaret ediliyor. Bunu uzun dönemde birçok kimse, mesela toprak böyle güneşte falan çatlamasıdır herhalde diye anlamış ama mesela benim tahminim buradaki ayette fay hatlarına işaret ettiğini daha çok diye düşünüyorum. Çünkü özellikle dünyamızı anlamamız için daha özel bir durum var. Yani bazı ayetlerde böyle mucizevi diyebileceğimiz ifadeler bana göre daha doğrudan evvelki verdiğim örneklerdeki gibi. Bazılarında ise bu daha çok yoruma muhtaç. O yorumda doğru mu değil mi biraz daha çok tartışmaya açık. Hani bunu da belirteyim bir yan bilgi olarak. Mesela başka bir ayette, Nebe suresi 7. ayette dağlar için kazık olduğu geçiyor. Evtaden ifadesi kullanılıyor orada. O da enteresan bir şey. Şimdi oradaki Arapçada kullanılan o ifade çadırların kazıkları içinde kullanılan bir ifade. Ve kazık bir yerden gücünü nerede alır? Aslında kökünden alır. Köküyle durur. Şimdi dağlar içinde tam böyle ifade de bulunuluyor. Biz dağlara baktığımızda dağların hepsinin kökü olduğunu görüyoruz günümüzde. Hatta dağların kökü 9-10 katına kadar çıkar birçok dağın kökü. Şu anda gördüğümüz sıradan bir dağın kökü bile kendisinden kat kat büyüktür. Ona mesela Kur'an'ın burada böyle bir kazıklar ifadesini kullanması, köküyle ayakta duran bir şeye dağları benzetmesi de bence böyle çok ince bir benzetme.
Çok.
İstiyorsanız hayvanlarla ilgili biraz bir şeyler anlatayım.
Onu merak ettim çünkü programın başında az önce vurguladınız. Ne buldunuz?
Hayvanlarla ilgili mesela dikkat edin. Hayvanlarla ilgili bir dişilik takıları var 2-3 yerde Kur'an'da çok enteresan. Buradan anlıyoruz ki Kur'an'daki bir dişilik takısı bile çok ince şekilde seçilmiş. Mesela bir Nas suresi var, Arı suresi. Bu da çok enteresandır Kur'an'da. Hayvanların ismiyle alınan birkaç tane sure var. Bir tanesi işte bu Nas suresi. 68. ayetle 69. ayet arıdan bahsediyor. Orada diyor ki Rabbin dişi bal arısına vahyetti. Şimdi buradaki dişilik çok önemli. Çevirilerin çoğu orada dişilik takısı arıda Arapçada. Hem kelimelerde bu dişilik erkeklik takıları vardır hem de fiillerde vardır. Fiillerin dişi ve erkek çekimleri vardır. Şimdi burada hem dişilik fiilde çekim hem olmasına rağmen çevirmenlerin çoğu oradaki incelik önemli değildir diye düşünmüşler Türkçe'ye çevirirken. Türkçeden hani bu dişiliği erkekliği belirten bir şey yoktur diye. Rabbin bal arısına bildirdi ki falan diye çevirmişler. O ama Arapçasında açıkça orada bir dişilik takısı var. Evet, şimdi o dişilik takısıyla çeviri yaptığında siz ayetteki incelik daha güzel açığa çıkıyor. Ayet diyor ki Rabbin dişi bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda, insanların kuracakları kovanlarda evler edin. Sonra meyvelerin her türlüsünden ye. Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollara koyul. Diyor sonra onların işte karınlarından bal çıktığından falan bahsediyor ayet. Şimdi burada günümüzde biz şunu öğrendik. Aslında arı kolonisi genelde ana arı ve çocuklar, ana ve kızlarından oluşan bir koloni. Erkekler sadece çiftleşmeye yarar, ondan sonra da birçok kovandan atılır. Yani ciddi bir şey. Şimdi burada sayılan Kur'an'daki şeyler ne bakın? Kovan yapması geçiyor, evler edilmesi ve bal yapması geçiyor. Bal yapmak için işte çiçeklerin özlerini toplamasına bahsediyor. Bütün bu işleri bir tek dişi arı yapar. Bunların hiçbir şekilde erkek arı karışmaz. Bakın Kur'an'daki buradaki bir dişilik takısı bile ne kadar ince seçilmiş.
Evet.
Fiil de geçerken bilmeyenler için söyleyeyim. Yani sırf Nahli diye geçmesi oradaki yani isimde dişilik çekimi değil. Kuli diye geçiyor veya Fesluki diye geçiyor. Yani oradaki fiillerde de dişilik çekimi var. Bunu bir kez daha da burada vurgulayayım. Aynı mesela incelik çekimle ilgili örümcekte dişilik takısı olmasını da buluyoruz. Örnek vereyim. Ankebut suresi 41. ayet. Bu ayet aslında Allah'tan başka dostlar edinenlerle ilgili bir örnek veriyor ayet. Diyor ki Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu kendisine ev edinen dişi örümceğin örneğine benzer. Gerçek şu ki evlerin en çürüğü güvenilmesi dişi örümceğin evidir. Keşke bilselerdi. Şimdi Allah'tan başka dostlar edinenlerle ilgili bir örnek veriyor Kur'an. Ve burada örümceği seçiyor ve burada da dişilik çekimi var. Dişi örümceğin evidir diye geçiyor. Burada da aynı şekilde fiil ve dişilik çekimi var. Ya bize baktığımızda peki niye dişi örümcek? Genel olarak örümcek geçmiyor. Bir, örümceklerde genelde örümceğin evini yapanlar dişilerdir.
Hı hı.
Erkekler istisnai olarak arada yaparlar ama temelde dişi örümcektir. Örümcekte yuvayı yapan. İki, gerçekten de en güvenilmesi niye örümceğin evidir? Çünkü örümceğin evi öyle bir evdir ki siz oraya misafir diye gelirseniz o ev aslında bir tuzaktır. örümceğin yemeğini yedi, sizi öldürür. Hı hı. Hatta dişi örümceğin evi daha da güvenilmezdir. Niye daha güvenilmezdir? Çünkü dişi örümcek kendi erkeğini bile yer. O kadar güvenilmezdir. Kur'an öyle bir örnek veriyor ki siz Allah'tan başka dostlara giderseniz, o dostlarda bir tek perişanlık bulursunuz. Onlar sizi perişan ederler. Bunun için bir örnek verirken öyle bir örnek veriyor ki ince örnek. O dişi örümcekten veriyor. Oradaki dişilik takısından örnek veriyor. Erkeğini yiyen bir dişiden örnek veriyor.
Evet, çok
evet. Burada tabii bir ince de şey var. Bir Nem suresinde de var böyle bir dişilik takısında incelik. Mesela karınca vadisi, bu tabii Süleyman kıssasının detayına girmeyeyim. Bir karıncadan bahsediyor. Süleyman orduları geliyor. O karınca bunu görünce geldiklerini, ey karıncalar yuvalarınıza girin diye diğerlerine haber veriyor. Burada da yine dişilik takısı var. Dişi karıncada nemletun diye geçiyor. Dişilik çekimi var. Dediki diye de yine dişilik çekimi var. Kalet. Orada da dişilik çekimi var. Buradan da şunu biliyoruz ki karıncalarda ki belli vazifeler vardı. Kolonide hiyerarşik yapılanma da vardı. Böyle vazife taksimi de vardı. Buradaki gözetleyici karıncalar, işi yapanlar yine dişiler. Yani aslında karıncaların kolonisi arılara çok benzer. Bunlar da hep ana kızlar yuvasıdır. Erkekler çiftleşme dışında pek işe yaramazlar yani bu kolonilerde. Buradaki sayılan işi de yapan yine dişi karınca ve Kur'an'da burada ince bir şekilde geçiyor. Bu dikkat ederseniz ne kadar Kur'an'daki kelimelerin, takıların bile ince şekilde
hiçbir şey boşuna değil.
Hiçbir şey değil tabii. Ve dikkat edin, Kur'an bir yandan bakıyorsunuz atmosferle ilgili örnek veriyor.
Evet.
Bu taraftan hayvanlar dünyasından örnek veriyor. Birazdan örnek olursa anne rahminde çocuğun yaratılışı nasıl anlatın onu.
Orada bunların, da mucizevi ifadeler.
Tabii. Bunlardan mesela birkaç tane örnek anne rahminde bizim yaratılışımızla ilgili örnekler vermeye çalışayım.
Lütfen.
Mesela diyor ki Kıyamet Suresi 36. 37. ayet. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi dökülen meni de bir damlacık değil miydi? Burada insanın meninin içine bir ufak damlacık yani nutfe olduğu geçiyor. Son birkaç yüzyıla kadar aslında anne rahmindeki gelişimlerin nasıl oluştuğu falan bilinmiyor. İnşallah bir gün bir fırsat olsa bir program biyoloji tarihindeki eski görüşler nelerdi falan biyoloji felsefesinde de anlatalım. Yani böyle sanki Rus matruşkaları gibiydi insanlar ilk spermde. Onlar açıldıkça yani ilk yumurtada ondan sonra her birinde bir tanesi açılıyor gibi. Şimdi detayına burada giremeyeceğim. Çok enteresan
görüşler. Sonuçta akıl yürütüyorlar. Ne olabilir? Ne olabilir?
Ama dikkat edin. İnsanların menideki bir damlacık evet. olmasında bir incelik var. Nutfe böyle bir şeyin çok ufak bir parçası anlamına geliyor. O meni zaten az bir su. Onun çok ufak bir parçası olmasına dikkat çekilmez. Çünkü gerçekten insan meninin hepsinden değil. Onun içindeki spermden, o da yüz milyonlarca spermden bir tanesinden oluşuyor. Böyle ufacık bir parçasına diye dikkat çekilmesi orada bence ayette ciddi bir incelik. Ki başka bir ayette de mesela Secde suresinde yine o bir suyun, bayağı bir suyun insan özünden, sülalesinden yaratıldığı diye geçiyor. Yani o suyun hepsinden değil, onun içinden belirlenmiş bir özden oluştuğu yapıyor. Burada da bir, yine müthiş bir incelik çıkıyor ayette karşımıza. Bu mesela Necim suresi 45. 46. ayette bir ifade var ama bu da günümüzde birçok kimseye de mesaj vermek istiyoruz. Hani birçok kimse karısını ya sen bana yine erkek doğuramadın falan diye suçluyoruz ya. Şimdi hem bir biyolojik gerçek hem Kur'an'ın buna nasıl işaret ettiğine ilgili bir şeye bakalım. Gerçekten de o erkek ve dişi olarak iki çifti yaratandır. Dikkat edin.
X ve Y kromozom.
Evet. Akıtılan meninin bir damlacığından yani ufacık o meninin bir parçasından cinsiyetle Kur'an o meninin bir parçası arasında ilişki kuruyor.
Yani cinsiyet belirleyen bir, erkek tabii, sonuçta.
XX kromozomu vardır dişide. Erkekten XY kromozomu gelir. Erkekten gelen X kromozomu X birleşirse yine dişi olur. Y kromozomuyla Z birleşirse
erkek olur.
Yani aslında farklılığı sağlayan kromozomların temeli erkekten geliyor.
Aynen
o yüzden
öyle.
Aslında cinsiyet belirlemede temel de erkektir. Yani burada en bir mesaj vermek için bir şey bu. Yine burada Kur'an'da işaret etmesi açısından da ayrıca bir bunda incelik var. Aslında Kur'an'da anne rahmindeki oluşumlar çok böyle detaylı, çok olağanüstü bir şekilde yine tarif ediliyor. Mesela bir Müminin suresi 13. 14. ayetten örnek verin. Sonra onu sağlam bir yerde damlacık kıldık diyor. Buradaki sağlamlığa dikkat çekilmesi de tabii yine enteresan. Rahim 50 gramlık bir şey. 5 kilo kadar bir şey taşıyor kendisini 100 katı kadar. Hı hı. Bu dünyada belki bir taşıma rekorlarından birisi sayılabilir. Kendisi de anne rahmindeki o gelişimi de 1 kiloya kadar çıkıyor ama rahim kadar esnek kendi o ilk yapısından yeni yapıya adapte olan başka bir organ göstermemiz mümkün değil ve müthiş bir sağlam yapısı var o kendi hacmine göre. 14. ayette de şöyle geçiyor. Sonra o damlacığı başta bahsettiğim asılıp tutunan bir şeye dönüştürdü, alakaya. Hani Kur'an'ın ilk vahiyetlerinde de insanı alakadan yarattı diye geçiyor ya, başka bir yerde bahsediyor. Kur'an'ın ilk vahyedilen ayetlerinden biridir o. Burada kişiye dikkat edin. Alaka burada, o Kur'an'da başka yerde de insanı alakadan yaratıldığı geçiyor. Ama buradaki sırası da geçiyor. Alakanın hangi aşamada olduğu geçiyor. Başlangıcı nutfe. Yani çok ufacık bir parçacık. Sonra alaka aşaması olduğunu söylüyor. Alaka da Arapça'da aslında asılıp tutunan şey demektir. Şimdi çevirmenlerin bir kısmı onu anlayamadıkları için ya bu nedir falan, olsa olsa kan pıhtıcıdır falandır diye çevirmişler. Aslında Arapçadaki alak kelimesinin direkt manası asılıp tutunmak. Gerçekten embriyolojinin de içine gitseniz muhteşem burada bir şey var. Gerçekten cenin ilk aşamalarında rahim duvarına yapışır.
Evet.
Asılıp tutunur. Ve Kur'an ona da bir o dönemdeki asılıp tutunamadan bir terminoloji oluşturup alak demiş. Bugün de bundan birçok kimsenin haberi yok. İlahiyatçıdan da haberi yok, haberi yok. Yani Arapçadaki gerçek anlamını bıraksa mucizevi şeyi açığa çıkacak.
Evet.
Onu da olsa olsa herhalde bir kan pıhtısıdır falan da filandır diye gitmişler orada başka bir...
İlahiyatçılar bilim adamlarıyla birlikte belki çalışmalı bu.
Ya o kadar önemli yerler. Bir şey söylediniz ki üzerine belki birkaç program yapılması gerekli bir şey. Yani ilahiyat eğitimi nasıl olmalı ve bilimciler.
Bir reklam arası.